Oysa adımız da olduğu için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, büyük Türk bilgini ve filozof Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü dolayısıyla Birleşmiş Milletler 2020 yılını Dünya Farabi Yılı ilan etti. Biz de bu sebeple Farabi ve medeniyetimiz üzerine güzel bir söyleşiyi araştırmacı yazar Tarık Sezai Karatepe ile yapacağız programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak, yeni başlangıçları konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Ama bunun yapma gitmesi var. Sonra bir de dalması toplaması var. Hadi o zaman.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Araştırmacı yazar Tarık Sezai Karatepe bizlerle birlikte. Sayın Karatepe, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Büyük Türk Bilgini ve Filozof Farabi'nin doğumunun 1150. yıl dönümü dolayısıyla Birleşmiş Milletler bu yılı, yani 2020 yılını Dünya Farabi yılı ilan etti. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Evet. Neden özellikle bu yılı tercih ettiler? Var mı?
Gerçekten ben de UNESCO bu kararı alınca çok sevindim, çok heyecanlandım. Dedim ki hak yerini buldu dedim. Aslında Fuat Sezgin sağ iken Fuat Sezgin için böyle bir karar alınmış olsaydı çok daha mükemmel olurdu.
Evet.
Çünkü 96 yıllık ömrüne yüzlerce eser, binlerce talebe, onlarca kütüphane sığdırmış mükemmel bir isimdi. Ama ruhu şad olsun. 800 eserden oluşan bir İslam Bilim Eserleri Müzesi'ni Fuat Sezgin İstanbullulara, Türkiyelilere ve bütün dünya insanlarına hediye etti,
evet.
Gitti. Ama Farabi çok önemli bir değer. Farabi'nin önemli bir değer olması, ikinci bin yıla kaynaklı gelen mükemmel bir insan olması. Farabi kimdir? Farabi 870 yılında Türkistan'ın Farab şehrinde doğuyor. Farab şehrinde doğduğu için ona Farabi adını veriyorlar. Babası iyi bir asker. Oğlunun da asker olmasını istiyor. Hatta onu sık sık talimlere götürüyor. Ama Farabi'nin aklı askerlikte değil. Babası oğlum nerede, oğlum nerede, oğlum nerede diye bir bakıyor ki oğlu ağacın tepesinde oturmuş kitap okuyor. Babası diyor ki bu oğlandan asker olmaz, bu oğlandan ilim adam olur. Zaten o yolunu seçmiş. Daha çocuk yaştayken oğlunu alıyor. Bağdat'taki, Şam'daki okullara veriyor. Oralarda eğitimini tamamlıyor. Ve çağın en büyük ve en çok yönlü ilim adamlarından birisi oluyor Farabi.
Peki Farabi'yi hem döneminin hem de yüzyıllar, bin yıllar sonra bu kadar kıymetli yapan en önemli özelliği neydi?
Evet. Şimdi Aristo için öğretmeni evvel denir. Yani birinci öğretmen. Farabi için de muallim-i sani, ikinci öğretmen denir. Bunun da sebebi şu. Aristo'nun fikirlerine Farabi aşıktır, çok sever. Çoğu fikirlerini Aristo'dan aldığını hiç saklama. Zaten İslam bilim adamlarının şöyle bir özelliği var. İslam bilim adamları bir bilgiyi kimden almışlarsa, ben Yunan'dan aldım, ben Hint'ten aldım, ben Çin'den aldım diye hiç kocunmadan, yüksünmeden bunu açıklayabiliyorlar. Farabi de sık sık eserlerinde Aristo'dan etkilendiğini belirtiyor zaten. Nasıl ki Aristo Farabi'yi etkilemişse, Farabi de İbn Rüşd'ü ve İbn Sina'yı etkilemiştir. Bu kuşak mükemmel bir şekilde devam edip gitmektedir. Farabi çok yönlü bir insan. Matematikçi, trigonometrici, kimyacı, kozmografyacı, astronomi ilmiyle uğraşan, fizik ilmiyle uğraşan ve en çok da müzik ilmiyle uğraşan mükemmel bir insan. Hatta o kadar güzel bir sistem getirmiş ki Farabi diyor ki tam yeri ağrırken Hüseyini makamında şarkılar çalın diyor. Kuşluk vaktinde diyor rast makamında çalın. İkindi vaktinde buselik makamında çalın. Gün batımında İsfahan makamında çalın. Rubab, kanun, ud gibi müzik eserlerinin geliştiricisi Farabi'dir. Uygulayıcısı Farabi'dir. Müziğin profesörüdür. Müziğin Ordinaryüsüdür. Müziği teknik bir biçimde ele almış ve sesi tarif etmiş bir insan. Ses için der ki, havada dağılan titreşimlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve bu sesi matematiksel verilere dağıtıyor. Sol la si do do si la so notasının mucidi Farabi'dir. Ve bir gün Şah Farabi'yi bir müzik konseri vermesi için bir salona çağırıyor. Binlerce insan, Şah, Şah'ın eşi, çocukları, ülkenin ileri gelenleri. Farabi önce neşeli parçalar çalıyor. Sonra hüzünlü parçalar çalıyor. Sonra da öyle ağır parçalar çalıyor ki salondaki herkes saatlerce uykuya dalıyor. Farabi de udunu alıyor, sessizce salondan çıkıp gidiyor. Saatler sonra uyanıyorlar. Farabi nerede? Bir tanesi diyor ki, Farabi saatler önce çıktı gitti, haberiniz olmadı. Bu denli müziği etkili kullanan bir insan, müzik kitabı yazmış bir insan. Müziğin notalarını tek tek ele almış bir insan. Farabi 100 kadar eser vermiş bir insan. Her alanda eser vermiş bir insan. Ve Farabi'nin çok uzun bir ilim adamı yolculuğu var. Bağdat'tan Şam'a kadar uzanan bir çizgi bu. Aristo metafiziğini çok güçlü bir biçimde dile getiriyor. Bir gün yine Şah diyor ki, Farabi dile benden ne dilersen. Farabi diyor ki, senden diyor tek bir şey istiyorum diyor. 64 taşlı satranç tahtasının her bir bölümüne birer buğday tanesi ama diyor trigonometrik artışlarla bunu yapacaksın diyor. Tabii Şah trigonometri bilmiyor. Farabi diyor, koskoca Şah'tan isteye isteye bunu mu istiyorsun? Bunu istiyorum Şah'ım diyor. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şah'ın tepesi atıyor. Verin istediğini ama fazla vermeyin diyor. Tamam. Şimdi birinci satranç tahtasına bir buğday tanesi koyuyorlar. İkinciye iki buğday tanesi. Üçüncüye gelince dört buğday tanesi. Sonra üstlü sayılarla dördüncüye gelince 8, 16, 64, 1100, 2500, 4200, 800, 1000 derken 34. bölüme buğday tanesini koyunca Şah'ın bütün ülkesindeki buğdayların yekunu kadar sayı yapıyor. 64.'ye gelince dünyanın buğday rekoltesinin tamamını Farabi elde etmiş oluyor ki tabii ki Şah'ın buna gücü yetmiyor. Başka bir formül düşünüyor. İşte bu denli öğreterek insanlara yol gösteren mükemmel bir aydın. Farabi dünyada ilk defa ilimleri sınıflandıran bir insan. Mesela diyor ki, ilimler diyor beşe ayrılır. Bir kere dil ilimleri. Dilinlerinde sentaks ve semantik, gramer, konuşma ve telaffuz ve şiir diye ayırıyor. Mantık ilimleri basit tanımlar ve kıyasın şartlı öncülleri diye, alet ilimlerini aritmetik, geometri, optik ve ışık diye, fizik ve metafizik bilimlerini fizik, metafizik diye, bir de en önemlisi toplum bilimini ayırıyor. Onu ikiye ayırıyor. Hukuk ilmi ve siyaset ve ekonomi ilimleri diye ayırıyor. Bütün bunları da en önemli eser olan Medinetül Fazıla, yani üstün devlet fikrinde açıklıyor. Medinetül Fazıla'da toplumu ikiye ayırıyor. Gelişmiş toplum. Gelişmiş toplum dediği şehir ve devlet. Çünkü Farabi'ye göre medeniyet şehirlerde gelişir. Gelişmemiş toplum ise aile, köy, sokak, mahalle. Farabi örgütlü bir yapıdan bahsediyor bize. Devleti yine ikiye ayırıyor. Erdemli devlet, erdemsiz devlet. Erdemsiz devleti de dörde ayırıyor. Sapık devlet, fasık devlet. Fasık biliyorsunuz günaha alışan demek. Değişebilen devlet, cahil devlet diye ayırıyor. Bunu da insan vücuduna uyguluyor. Diyor ki, nasıl ki devletlerin merkezi varsa, insan vücudunun da merkezleri vardır. Bir tanesi beyindir, diğeri ise kalptir. Beyin düşünme merkezidir, kalp ise duygu merkezidir. İnsan duyularıyla hareket eder, gözüyle, kulağıyla, burnuyla, diliyle, derisiyle hareket eder ve insan böylece mükemmel bir varlık olur. Bu duyularını kullanamazsa hayvanlaşır, hayvandan daha aşağı olur, insani melekelerini yitirir. Artık o topluma zararlıdır, erdemsiz devletin bir üyesi haline gelmiştir diye mükemmel çıkarımları var. Aristo metafiziği çok önemli Farabi'de. 6 ciltlik Aristo'nun mantık kitabını çeviriyor. Hem de bunları Rumcadan, Yunancadan, Hintçeden çeviriyor. Bütün bu dillere hakim bir insan. Hem bölgesinin dillerini biliyor, Türkçeyi biliyor, Farsçayı biliyor, Arapçayı biliyor. Hem de uzak ülkelerin dillerini biliyor. Hintçeyi biliyor, Rumcayı biliyor, Rusçayı biliyor. Çok yönlü bir entelektüel Farabi. Ve çok da eleştirilen görüşleri var. Döneminin tasavvuf akımlarıyla sık sık zıtlaşıyor. Onların eleştiri kabul etmeyen anlayışlarına karşı eleştirel toplumdan yana fikirleri sürüyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın gökyüzünde bakmaz mısınız, düşünmez misiniz, akletmez misiniz, kafanızı çalıştırmaz mısınız ayetlerinden hareketle düşünen topluma bir yol açıyor sevgili Farabi. Şimdi İbranice ve Latince Farabi'nin ana dilleri, yani çok iyi öğrendiği diller. İbranice pek çok peygamberin dili. Latince de İslam medeniyetinin İskenderiye, Mısır üzerinden Akdeniz yoluyla bir taraftan İstanbul'a, bir taraftan Sicilya'ya, Venedik'e, Roma'ya, diğer taraftan da Madrid üzerinden İspanya'dan, Endülüs'ten Fransa'ya geçiş yolu. Bu üç kanalı da Farabi çok iyi değerlendiriyor. Zaten İbn Sina ve diğer kişiler de Endülüs üzerinden Farabi'nin eserlerini okuyan kişiler olarak görüyoruz bu isimleri. Farabi'nin doğduğu yer tam bir bilim merkezi. 870 yılından bahsediyoruz. Yani Talas Savaşı'ndan 120 sene sonra ve daha Ahmet Yeseviler dünyada yok. Daha Kutadgu birlikleri yazılmamış. Daha Kaşgarlı Mahmud'un o muhteşem eseri Divan Rigat Türk yazılmamış. Daha Edip Ahmet yazılmamışken Farabi Türkistan Maveraün Nehir coğrafyasında çok ünlü rasathanecilerle, astronomlarla tartışan ve özellikle Hristiyan felsefecilerle tartışan bir insan. Farabi'ye göre felsefesiz din olmaz. Felsefenin bizdeki karşılığı kelamdır. Her aydın insan mutlaka kelam öğrenmelidir ki neyi neden yaptığını bilsin. Yani alnını secdeye koyacaksa secdenin ne anlama geldiğini bilsin. Eline kalem alacaksa kalemin ne anlama geldiğini bilsin. Bir şeyi inkar edecekse neden inkar ettiğini bilsin. Körü körüne ne iman etsin, körü körüne ne de inkar etsin. Her şeyi bilinçli bir biçimde yapsın. Bilinçli insandan yana zaten. Her şey bilinçli olmalı Farabi'ye göre. Ve Farabi'nin bir özelliği, Aristo'dan etkilendiği Meşaiyun akımı deniyor buna. Meşaiyun akımı yürüyerek ve koşarak ders anlatan bir akım bu. Bunların özelliği çok heyecanlı insanlar. Aristo da böyleydi, Eflatun da böyleydi. Bu insanlar oturamıyorlar. Bu insanlar yürüyerek ders anlatıyorlar, koşarak ders anlatıyorlar. Çünkü konular çok heyecanlı konular. Öğrenciler de koşuyor, talebe de koşuyor, hoca da koşuyor. Herkes koşuyor koskoca amfide. Koşarak, heyecanlı bir biçimde herkes birbirine bağırarak, çağırarak ama çok güçlü cümleler kullanarak, çok oturaklı cümleler kullanarak koşuyorlar. Bu yüzden bunlara Meşaiyun akımı adı veriliyor. Şimdi bu akımın bir özelliği de önce ilim öğreniyorlar. İlim öğrendikten sonra neye nasıl inanacaklarına, neyi nasıl inkar edeceklerine kendileri karar veriyorlar. Yani babadan, dededen, atadan, cedden, soydan, soptan değil. Ben bir dünya insanıyım. Şuna şu şekilde inanıyorum. Şuna da şu şekilde karşı çıkabiliyorum. Böyle de özgüvenleri olan insanlar bunlar ve 80 yıl yaşamış Farabi. İran Şahı ve diğer krallar defalarca altın teklif ediyorlar, maaş teklif ediyor. Hayır diyor ya, bana günde iki tabak yemek yeterli. Ben bu dünyada daha fazlasını neden isteyeyim? Zaten askerlikten kaçıp ilim adamı olmak için uğraş vermesi de bu yüzden. Çocukluğundan beri yüreğinde bir ilim öğrenme aşkı var. Fatih Sultan Mehmet gibi, Ulu Bey gibi, Ali Kuşçu gibi ilme çok meraklı bir insan. Ve ön yargısız bir insan. Mantıktan felsefeye, matematikten tıbba, filolojiye kadar, dil bilimine kadar çok yönlü bir çalışma içerisine girmiş ve ilaç yapan bir insan. Bitkilerden ilaç yapıyor, karışımlar yapıyor. Böyle enteresan bir şey. Hekimliğin tarifini yapıyor. Hekim, iki nokta üst üste, hastalarının ruhi, maddi, manevi gereksinmelerini karşılayan, onlara en iyi tedavi usullerini uygulayan kişidir diye hekimliğin tarifini ta 1200 sene önce yapabilen bir insan.
Evet, İbn Sina'ya da belki de bu görüşleriyle de
tutuyor şey tabii tutmuş. Ki İbn Sina'nın Kitab-ı Şifa ve Kitab-ı evet. Tıp 600 sene Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuluyor ama ne yazık ki ülkemizde İbn Sina'nın sadece ismi Ankara'da bir hastanede vardır. Ama İbn Sina'nın Kitab-ı Tıp'ı ve Kitab-ı Şifası okutulmamaktadır. Daha yeni alternatif tıbba geçiyoruz. Biliyorsunuz hastanelerimizde hacamat daha yeni uygulanıyor. Oysa bu insanoğlunun on binlerce seneden önceden beri bildiği harika bir yan etkisi olmayan bir şifa metodu. Daha yeni bunlar uygulanıyor. Onun çok iyi kullandığı 3 tane enstrüman var. Kanun. Ben de çok severim kanunu.
Evet.
Çocukken bayram namazından gelince en sevdiğim şey, o zaman TRT tek kanaldı. TRT 1 değildi. TRT tek kanaldı. Hı hı. Ve günde 3 saat siyah beyaz kanalda yayın yapılırdı. Ben bayram namazına gelirdim. Hemen oyun havaları çalardı. Ve sadece kanunla çalan oyun havaları hala çocukluğuma dair en güzel hatıralar. Oyun havalarının eşliğinde odaya girdiğim o anlara bayılırım. Farabi kanunu çok seviyor. Rubab dediğimiz o mükemmel enstrümanı çok seviyor. Bir de udu çok seviyor. Udun o sesi adeta insanı bir yerlere götüren, insanı başka dünyalara götüren. Mevlana da udu çok severdi. Evet. Mevlana'nın bir başka sevdiği enstrüman da ney sesiydi. Neyin o acıklı sesini sanki o sazlıklar arasındaki haykırışlara benzetirdi.
Ama hepsinde bir matematik var değil
hepsinde
mi?
Hepsinde matematik
müzikte,
var.
Müzikte, diğer bilimlerde tabii. Ve zaten matematiğin kendisinde. Tabii. Dolayısıyla bütün bilimler aslında bir yönüyle de birbiriyle iç içe ve
tabii
bağlantılı.
Ki. Matematik tabii ki. Çünkü eğer bir müzik parçasını dinlerken bir yerde aksama varsa onu fark ediyorsunuz.
Evet.
Aksadığınız yer matematiktir işte.
Evet.
Matematiğe uymayan, kulağa tırmalayan sesler hemen dikkatinizi çekiyor. Ve çok önemli bir şey. Seyfüddevle denen bir kral var. Seyfüddevle bir gün büyük bir toplantı düzenliyor. Seyfüddevle'nin sağ tarafı boş. Bizim Farabi de 18 yaşlarında en arkalarda oturuyor. Milleti yara yara yara omuzlarını basa basa basa basa basa en öne geçiyor. Seyfüddevle'nin sağına oturuyor. Seyfüddevle bakıyor. Genç diyor. Bu ne cesaret? Farabi diyor ki ben bu cesaretimi ilmimden alıyorum. Ne demek genç diyor ya? Herkeste var bu ilim. Herkeste var ama kıymetini bilmiyorlar. Ben ilmin kıymetini biliyorum. İlim adamı diyor asla arka tarafta oturmaz. Seyfüddevle de Farabi'nin bu özelliğinden dolayı ona hediyeler veriyor ve ömür boyu onun birikimlerinden yararlanıyor. Farabi'nin bir başka güzel tarafı da şu. Yanlıştan doğru çıkmaz diyor. Burada bizim haber tekniğimizle alakalı bir eleştiri yapayım. Hep yanlışları verdikçe bu yanlışlar içselleşiyor. Sanki ülkemizde hiç iyi şeyler olmuyormuş. Yere düşen bir cüzdan hemen kapıp götürülüyormuş. Sahipsiz bir insan hemen öldürülüyormuş. Öyle değil. Farabi diyor ki doğru şeyleri gösterin diyor. Mesela cüzdanı bulan birisinin götürüp karakola teslim etmesi. Güzel bir örnek.
Evet.
Muhtaç durumda bir insana yardım etmek. Güzel bir örnek. Çok çalışan bir genç. Güzel bir örnek. Alın teriyle kazanan bir insan. Hep havadan para kazananlar örnek verildiği için insanlar havadan para kazanmanın güzel bir şey olduğunu sanıyorlar veya doğru bir şey. Çünkü onun yanlışlığı üzerine durmuyorlar. Beyne nakşediyor. Farabi onu diyor. Bilgenin üstün değerdir diyor. Alem büyük insandır. İnsan küçük alem. Muhteşem bir söz. Ben bu sözü duydum. Çarpıldım. 220 voltta çarpıldım. Alem büyük insandır. İnsan küçük alemdir. Müzik yürekten gelmelidir. Doğruya, bilgiye ancak doğru yöntemlerle ulaşılır diyor. Geçici hayatımız var ama kalıcı iz bırakalım. Sizinle sohbet etmek o kadar güzel ki
gerçekten öyle. Asıl sizin aktarımınız çok güzel. Ben de son yine Farah abinin bir sözüyle bu bölümümüzü sonlandırayım.
Bir cümle kaldı içinde
buyurun,
kalır.
Buyurun, buyurun.
Diyor ki yönetici filozof olmalıdır. Yönetici halk için çalışmalıdır. Çünkü filozof yönetici diyor. Halkın duygularını, düşüncelerini hisseder, empati yapar. Ya da bizim kültürümüzdeki adıyla diğer gamdır. Yani diğeriyle gamlanmak diyoruz.
Evet, çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet
Karatepe
oldu.
Sayın Karatepe aktardıklarınız için. Toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla ayakta kalır.
Eyvallah.
Demiş Farah abi. Evet. 2020 yılını ölümünün doğumunun 1150. yıl dönümü dolayısıyla Birleşmiş Milletler 2020 yılını Dünya Farah abi yılı ilan etti. Biz de bu vesileyle büyük Türk bilgini, büyük filozof Farabi'yi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ve sevgili değerli konuğumuz araştırmacı yazar Tarık Sezai Karatepe'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bugün onu bir kez daha anma fırsatını bize sunduğu için.
Onur duydum efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Defalarca daha da boğuluyor. Sanki aşkın sonsuzluğunda beceremiyor insan terk edip gitmeyi, kalbinden söküp atmayınca zillerime basıp kaçıyor o çocuksu hallerin. Hatta hala doluyor o gün baktığım gözlerim. Zillerime basıp kaçıyor o çocuksu düşlerim.
Dursa kalbim artık atsa atsa sanlar.
Sihirli Sözcükler. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Şimdi aslında madem sevgili Elif Berna Kutluat'a ile yenilikleri konuşacağız dedik, biz de Sihirli Sözcükler köşemizde bir yeniliğe gidelim ve gününü salı gününe alalım
evet, evet.
diye düşündük. Madem yeniliğe dair konuşacağız, bu da bizim bir yeniliğimiz olsun.
Evet. 2020'de içeriğini de değiştirmeyi hedefledik. Dinleyicilerimizle daha farklı içeriklerle beraber olacağız. Onu da söyleyelim şimdi.
Oo, çok heyecanlı.
Biraz yenilikten bahsetmek istedik bugün. Yeni insanları çok cezbeden bir kavram. Daha çok içsel olarak direnç göstermiş olsak da yeniye çoğu zaman, özellikle biz toplum olarak çok
alışkanlıklarımızdan kolay vazgeçebilen
evet.
değilizdir.
Yeniye karşı tutumuna ilişkin reklamcıların kullandığı bazı bulunan psikolojik çalışmalarda bulunan, ancak reklamcılar tarafından çok verimli görülerek kullanılan bazı davranış modelleri var. O modellerden biri de kişinin ya da toplumun yeniye karşı verdiği cevaba dayalı. Yeniliğe çok uyumlu olan insanları yeniye davet ederek cezbedebiliyorsunuz. Fakat biz yeniye çok bu anlamda, özellikle de reklamcıların ilgi alanı olan alım-satım yönelimlerinde yeniye çok, nasıl söyleyelim, açık değiliz, biraz dirençliyiz. O yüzden bizde herhangi bir ürünün reklamına bakarsanız eskisini bıraktık bu yepyeni diye reklamı yapılmaz. Yeni pakette, yeni isim, ama, ya, yeni renkte eski tat.
Evet, ama eski tat.
Bizde hep eski olabilir. Çünkü biz biraz dirençliyiz o konuda. Direncimiz de bugün aslında Hayatın Sesleri'nin yaptığı şeyi yapamamaktan kaynaklanıyor. Hem eskiyi hem yeniyi harmanlayabilme becerisi yeniye daha açık olmayı gerektiriyor. Düşünmezsiniz normalde bunu. Yani eskiyi bırakıp yeniye gideceğinizi düşünürsünüz. Oysa hem eskiyi hem yeniyi harmanlayabilme becerisi yeniliklere açık olmayı sağlıyor. Biz daha çok bıçak tekniğini uygulayanlarız. Yani kes, belli bir eskiyi gözden çıkar, sonra yeniye git gibi düşündüğümüz için yeniye doğal bir direncimiz, ya da yeniliğe yöneldiğimiz zaman kendi eskimizle diyelim bağımızı kesmemiz gerektiği hissi çok güçlü oluyor bizde. O yüzden Türkiye'de mesela eskinin kıymetlendirilmesi, eskinin değerlendirilmesi çok fazla görülemiyor. Çünkü yeniliğe yöneleceğimiz zaman eskiyi bırakmamız gerektiğini düşünürüz. İngiltere'ye baktığınızda İngiltere bunun iyi bir örneği olarak kabul ediliyor. Eskiyi onurlandırarak yeniye yer açmaya çalışma kültürü var onlarda.
Aslında olması gereken galiba, öyle mi?
Yani olması gereken demeyelim ama her toplumun kendi karakteri var. Biz onlar gibi olmak zorunda değiliz. Nasıl ki onlar isteseler de bizim gibi olamayacakları gibi. Fakat bunu biliyor olmak, kendimizi tanıyor olmak esas. Ne kadar yeniye açık olabileceğimizi ve yeniye yaklaşırken nasıl bir içsel düzenleme yaptığımızı biliyor olmamız bizim hazırlıklı olmamızı sağlıyor geleceğe. Bireysel düzeyde baktığınız zaman işte yeni bir yıl başlıyor. Takvim aslında son derece sanal bir şey. Çünkü zamanı, işte güneşin hareketlerini, dünyanın hareketlerini tabii ki biliyoruz ama zamanı anlayabilmek için, zamanı hissedebilmek için aslında takvimlendirmeye ihtiyaç duymuşuz. Tarih boyunca farklı takvimler kullanılmış. Şu anda biz de dünyada bir takvim kullanıyoruz ortak evet. olarak. Takvim değişimi ve ortak bir değişim olması nedeniyle, yani şöyle bir şey diyemiyorsunuz. Sezin Hanım, siz 2020'ye geçin ama ben 2019'da 3 gün daha kalacağım gibi bir durum olamaz. Dolayısıyla bu ortaklık, tüm dünyada bu ortaklığın kurulabilmiş olması insanın da yeniliğe daha kolay açılabiliyor olmasını sağlıyor. O yüzden yeni yıllar, kişilerin genellikle yeni hedeflere açık olduğu, eskiyi çok düşünmeden ve tabii ki bizim toplumsal eğilimimize uygun olarak eskiyi bir yere bırakıp yeniye açılabilme hissini desteklediği için yeni hedefler, yeni bir takım kararlar, yeni yıldan yeni beklentiler konusunda bizi motive ediyor, güçlendiriyor, heveslendiriyor. Ancak bir araştırma şunu göstermiş. İlk 3 ay içerisinde genellikle bununla ilgili, ilk 1 ay içerisinde adımlar atılmaya çalışılıyor. İlk 3 ay içerisinde bununla ilgili konuşuluyor. 3. aydan itibaren hiç konuşulmuyor bile.
Artık yeni yılı kabul etmiş oluyoruz galiba.
Yani hem kabul ediyoruz hem de gerçekleştirebiliyorsak da devam ediyoruz. Gerçekleştiremiyorsak da bununla ilgili hayıflanmıyoruz, doğru ifade olursa. Yani ilk 3 ay enerjimizin bir kısmı ona gidiyor. Kilo vereceğim, spor yapacağım, sigarayı bırakacağım, para biriktireceğim gibi. Hayatın pratiklerine
kitap okuyacağım
olabilir. Evet, kitap okuyacağım ya da işte daha çok şunu yapacağım. Daha çok ders çalışacağım, daha çok zaman ayıracağım aileme gibi hedefler de olabilir. Bunlara ilişkin ilk bir ay içerisinde adım atıyoruz, adım atmaya çalışıyoruz. Bir aydan sonra adım atsak da atmasak da hakkında konuşma halimiz azalıyor. 3 aydan sonra enerjimizi de ya tamamen oraya kanalize ediyoruz ve o hayatın doğal olarak devam etmeye başlıyor, ya da yapmıyoruz ve hakkında konuşmaktan vazgeçiyoruz.
Ben ilkokulda hatırlıyorum, hep 2019 diyeyim tabii. Hı hı. 2019 defterimizin sağ üst köşesine yazarız ya, tarih yazardık, evet. İlkokulda her gün. Yazardık. Ben ilk 15 gün hala örneğin 2020'ye bir türlü yazamazdım. Hala 2019 yazdığımı fark ederdim. Sonra 15. gün geldiğinde artık ben niye hala 2019 yazıyorum? Doğrudur. Demek ki insan hani bazı alışkanlıklarından gerçekten kolay vazgeçemiyor. Yani o tarihi atarken bile o yılın, eski yılın ismini, evet, yazarken yeni yılın ismini yazmak bile bir süre alıyor ister istemez.
Kesinlikle. Alışkanlıklar çünkü güçlüler. Alışkanlık kurmak, şöyle düşünün, 365 gün boyunca aynı yıl içerisinde olduğunuz için hep aynısını tekrar ediyorsunuz. 365 gün boyunca tekrar etmek çok büyük bir alışkanlıktır. Evet. Bakarsanız bir açıdan bırakabiliyor olmamız da iyi. Yani biz bu açıdan yeniliklere çok açız. Yani biraz önce söylediğim, herhangi bir toplum bizim gibi olmak zorunda değil, biz de onlar gibi olmak zorunda değiliz. Biz bu anlamda yeniliklere daha açık oluyoruz. Çünkü eski bizi çok bağlamıyor bu ölçekte bakarsanız. Eskiyi aldığımızda bile şu anki halimizin formuna getirmeye çalışıyoruz. Yenilikler bizde harmanlanmaktan çok güçlü tarafımız, bizim güçlü tarafımız, güçlü bir biçimde yeni bir ufka yönelebilme becerimizdir. Bunu yapabilmek çok kolay bir şey değil. Bizim tarihimize bakarsanız örnekleri çok fazla var. Örneğin Avrupa'da öyle şehirler var ki 1670'ten kalma bir mekanı hala kullanma gayretindedir kişiler ve aktif bir biçimde kullanmak isterler. Bizde 1670'ten kalma bir şey müze olabilir. Biz orayı bir yerleşim alanına açma fikrini yeni işte bir takım
restorasyon çalışmaları sonrası
renovasyon
belki
diyorlar galiba. Yani onu yeniden şekillendirebilme ihtimaline ilişkin dünyadan örnekler alıyoruz. Biz çok geriye bakan bir topluluk olamıyoruz.
Bu biraz ölçekte şundan kaynaklanıyor. Aslında biz genç bir toplumuz. Nüfus olarak da genciz. Yani belki bir Avrupa'daki bir ülkedeki genç nüfus sayısından çok daha fazla genç nüfusumuz, evet, var. Evet. Sanırım belki bu sebep de bizim yeniliğe adapte olma sürecimizi
işte
kısaltıyor.
Bizim gibi toplumlar ya çok eskiye bakıyorlar ya yeniye bakıyorlar. İkisini bir araya getirmek bizde olmuyor. Yani eskiye de bakabilirsiniz. Eskiye de yönelebilirsiniz. Onu da kıymetlendirip onurlandırabilirsiniz ama eş zamanlı hem o hem o olamıyor bizde. Ya eskiyi bırakıp yeniye bakıyoruz. Yani madalyonun iki yüzü ya bu ya bu bizde.
Anladım,
genellikle.
Evet.
O yüzden de onu kullanmayı tercih ediyorlar. Topluma hitap etmek isteyen insanlar, reklamcılar, tasarımcılar, o tür eserler, o tür ürünler tasarlıyorlar. Yeniye açık olmak heveslendirici bir şey bir açıdan. Yeni bir yıla girerken, hedefler belirlerken de işte bu yapımız ağır basıyor bizim. Eskiyi bıraktım, işte spor yapacağım ve şu anda hiç spor yapmıyorum. Hedef belirliyorum. Haftada 5 gün, günde 1 saat spor yapacağım. Asla gerçekçi değil. Çünkü hiç spor yapmayan biri olarak kendinizi işte çarşambadan perşembeye bu şekilde organize edebilecek güçte olabilmeniz çok gerçekçi değil, dürüst,
evet,
olmak gerekirse.
Tarihin de bu anlamda önemi var. Yani bütün diyetler pazartesi günü başlar. Ben çarşamba başlayan diyet görmedim.
Takvimin insan üzerindeki hükmünü gösteriyor,
evet,
işte,
evet,
bu söylediğiniz.
Evet.
Aslında pazartesi ile çarşamba arasında bir
hiçbir fark yok.
Salı günü karar verip çarşamba günü
başlayabilirsiniz.
Haftaya pazartesi. Bu işte iç dünyamızdaki nasıl söyleyelim, hareketliliği gösteriyor. Aslında iç dünyamızın yapılanmasını gösteriyor. Yapmak istediğiniz şeyi yaparsınız çünkü takvime ihtiyacınız yoktur,
evet,
bunun için. Şu anda karar verip şu an itibariyle yapabilirsiniz. O geciktirme, o takvimlendirme aslında kişinin kendisinin de eyleme ne kadar hazırlığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
Doğru, zannediyor ki cumartesi pazar hafta sonu geçecek ve ben artık hazır olacağım. Pazartesi o diyet başlayacak.
Bununla ilgili bir öneri var. Çok güzel ve gerçekçi bir öneri olduğunu düşünüyorum. Belki dinleyicilerimiz de takip ediyorlar. Barış Özcan adlı bir teknoloji ve tasarım uzmanının bir önerisi var. Çok gerçekçi bulduğum bir öneri. Diyor ki 2020'ye ya da yeni bir yıla ya da yeni bir haftaya başlarken hedef belirlememek çok umutsuzca. Bir kere oraya hiç girmemek gerek. Güneş her gün yeniden doğuyor. Dolayısıyla umutlu olacağız ve hedef belirleyeceğiz. Bu yeni bir hafta olabilir, yeni bir ay olabilir, yeni bir yıl olabilir. Belirleyeceğiniz hedefi ilk önce içinizde biraz sindirin, dolandırın, evet. Sonra bu belirlediğiniz hedefi somutlaştırın. Ne yapmak istiyorsanız, kitap okuyacağım, spor yapacağım, ne istiyorum? O yeni yılın motivasyonuyla biraz önce söylediğim gibi 5 gün günde 1 saat spor yapacağım. Her gün yarım saat, 1 saat kitap okuyacağım. İlk önce bunu belirleyin. Sonra bu hedefinizi yarıya indirin.
Gözünüzde çok büyümesin.
Evet, yapılabilirliğini, yani o motivasyonun, o yeni yılın yeni dalgasıyla ortaya çıkan, evet ya ben bunu yaparım heyecanını. Evet. Biraz heyecanı koruyarak hedefinizi küçültün. Hedefinizi %50 yarı yarıya küçültün. Güzel. Yani günde 1 saat kitap okuyacağım mı dedim. Yarım saat okuyun. Yarım saat kitap okuyacağım mı dedim. 15 dakika okumayı hedefleyin. Evet. Neyse o ilk motivasyonla söylediğiniz hedef, gözünüzde canlanınca sizi heyecanlandıran hedef neyse onu %50 azaltın. Sonra bunu takvime bağlayın. Ve yaptığınız her gün, örneğin günde yarım saat, 1 saat okuyacağım dedim kitap için ama yarım saate indirdim. Yarım saat kitap okuduğum her günü takvime işaretlemeyi öneriyor.
Evet, onu çünkü görsel hafızamızın da hatırlamasını istiyor.
Ve kendisinin ifadesiyle bu bir zincir oluşturuyor ve bir müddet sonra zinciri kırmaya benim ifademle kıyamıyorsunuz. Çünkü zaten bunu örneğin 1 ay boyunca yaptıysanız, 1,5 ay boyunca yaptıysanız ve bir gün yapamadıysanız o bir günü işaretlememek, işte beynin direncini biraz önce söylediğim gibi ya eskiye ya yeniye bağlanıyor demiştim ya. Evet. Eskiye bağlanma direncini pozitife çeviriyorsunuz burada. Onu kıramıyorsunuz, onun bozulmasına kıyamıyorsunuz, evet. Onun bozulmasını kabullenemiyorsunuz. Çünkü o bozulma şöyle bir etki yaratıyor insanda. O ana kadar yapmış olduğunuz her şeyin bozulduğu hissini tetiklediği için eskiye bağlılıktan biraz önce söylediğim. Artık bakın orada yeni yok aslında. Yani yeni bir günde bu yeni davranışı yapmak değil. Motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz? O güne kadar yapmış olduğunuz, doğru ifade olursa eski, yakın geçmişinizde yapmış olduğunuzu devam ettirme isteği içinizde sizi motive ediyor. Ve örneğin o gün okuyamadıysanız bir gün sonra günde yarım saat kitap okumak yerine 1 saat kitap okuyup yine orayı çarpılayıp hayır ben zinciri kırmadım devam ettim diyebiliyorsunuz.
Çok güzel.
İşte bunu kullanabilmek, yani değişmeniz gerekmiyor aslında bakın bu zincirde. Kendi gücümüzü neyden aldığımızı, kendimizin hangi kaynaklarını harekete kattığımızı görmek gerek. Eskiye bağlılık yeninin devamlılığını sağlayabiliyor bu ölçekte.
Çok güzel.
O yüzden de hem eskiyi hem yeniyi kullanabilmek. Küçük çocuklara söylenen bir söz vardır. Bizim aile hikayemiz ama paylaşmakta sakınca görmüyorum.
Lütfen, buyurun.
Küçük çocuklara zaman zaman geçmişte çok söylerlerdi. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Şimdi bütün psikologlar bunun doğru bir hareket olmadığını söylüyor. Çok şükür çok fazla insan sormuyor böyle şeyleri. Sormayalım da zaten. Ama bizim çocukluğumuzda çok sorulurdu. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Bizim ailemizde bir çocuğumuz örnek vermişti ve biz ondan sonra akıllandık. Durdu ve dedi ki o da benim, o da benim. Yani herhangi birini seçmesi gerekmiyor. Annesi de onun, babası da onun. İkisini de seviyor. Onu ya da onu seçmesi gerekmiyor. Bu ya ya mantığı, ya bu ya da şu mantığı aslında insana bazen ayağına dolanabiliyor ve insana adım atma alanı bırakmayabiliyor. Çünkü düşünüyorsunuz ki bu olmadı, o zaman bu da olmayacak. Yani hani onun yerine hem mantığını kullanabilmek.
Hem o hem
o da
de
benim,
bu.
O da benim. Yani hem eski benim hem yeni benim. İhtiyaç duyduğumuz hareket enerjisini nereden alabileceğimize bakmak gerek. Barış Özcan'ın bu zinciri kırma örneği güzel bir örnek. Kendisinin çeşitlendirdiği anlatımları da var ama bu konuda küçücük bir kısmını, bir cümlesini almış olduk biz bugün sadece. Bu konuda önemli olan şey her gün buna başlamak için bir başlangıçtır. Yani takvimin ille de 2020'nin ilk günü olması gerekmiyor. Sizin kendi iç takviminizin, iç zamanlamanızın ilk günü de olabilir. O yüzden düşünürlerden biri şöyle söylemiş. Yenilik aslında çok da önemli değildir demiş bir düşünür. Yeni olması çok da önemli değildir. Sadece önemli olan tek şey vardır. olanın, şu anda var olanın üstüne eğilmek ve onun devamlılığını sağlayabilecek koşulları görebilmek. Yeni bir eve taşınmak evet anlamlıdır ama asıl önemli olan olanın, o yeni bir ev olabilir, eski bir ev olabilir ama şu anda olanın koşullarını iyileştirerek sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilmek.
Evet. Yeni evde eski eşyaları kullanmaya devam edebilmek.
Evet, evet. Bizde yeni hareketleniyor. Eskiyi kıymetlendirmek ve eskiyi güne katabilmek, bununla ilgili çalışmalar var. Bunlar çok anlamlı çünkü yeni her zaman kaynak ister üretimde.
Tabii.
Oysa eskiyi tekrar şekillendirdiğinizde kaynağı çoğaltmış olursunuz. Dünyada yapabileceğimiz herhalde en değerli şey şu anda var olan kaynağımızı çoğaltmak. Ürünlerimizi değil ama kaynağımızı çoğaltabilmek bizi geleceğe daha güvenle bakmayı sağlıyor bize.
Evet, benim anneannemin de bir sözü vardı. Eskisi olmayanın yenisi olmaz derdi.
Evet, güzel bir atasözüdür.
Çok hep hayatımda da bunu bu yaşıma kadar hep değerlendirmişimdir. Aynen yeni eve taşındığımda bile eski eşyalarımı kullanmaya devam ederim. Ta ki onlar gerçekten çok eskiyip kullanılmaz hale gelince.
Sürdürülebilir olamaz hayat onlarla, o zaman değiştirirsiniz.
Ancak o zaman değişir. Ama hani her şey yeni, evet 2020 yepyeni bir yıl olacak. Eşyalarımız da tamamen yenilenecek. Ben de spor yapacağım bol bol, işte günde 5 saat kitap okuyacağım. Galiba sizin az önce ifade ettiğiniz hedefleri belirlerken biraz da kendimizi ona hazırlama süreci. Hı-hı. Evet yarım saatte başlarız kitap okumaya. Bakarsınız 2 ay sonra 45 dakikaya çıkar. 2 ay sonra 1 saate
evet,
çıkar
evet,
ama
evet.
Birden 1 saat yüklenmek o zaman bizim hedefimize yaklaşma kolaylığını biraz engelliyor. Bu anlamda bence çok kıymetli. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür paylaştığınız ederim.
Için.
Ben teşekkür ederim.
Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atay'la güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Ama bir kez daha hatırlatalım. Bugün günlerden salı ve sihirli sözcükler bundan sonra 2020'de salı günleri ve sevgili Elif Berna Kutlu Atay salı günleri bizlerle birlikte olmaya devam edecek. O güzel ifadeleriyle, o güzel anlatımıyla ve bulduğu birbirinden ilginç ve bizlerin gerçekten ilgisini çekeceğini umduğum konularla
teşekkür
çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
Sağ
böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.
Dolayısıyla adımız
yemek.
Hayatın sesleri.